24. Göz kamaşması. Gündüz güzergahının yaklaşık üçte birini tamamlamış olan güneşin sıcak ve canlı Mayıs ışınları ısıya duyarlı gibi görünen kayalıklara vuruyordu. Fundalıklarının arasında gözden kaybolmuş binlerce Ağustos böceği tek düze ve sürekli mırıltılarını yayarken mersin ve zeytin ağaçlarının titreşerek çırpınan yaprakları adeta metalik bir gürültü çıkarıyordu. Dantes ısınan granitin üzerinde attığı her adımda zümrütleri andıran kertenkelelerin kaçışmasına neden oluyordu. Eğimli patikalarda bazen buraya avcıları çeken yaban keçilerinin sıçradığı görülüyordu. Bu canlı ve hareketli adanın sakinleri vardı. Yine de Edmund orada kendini Tanrı'nın bakışları altında yalnız hissediyordu. İçinde korkuya benzer garip bir duygu vardı. Bu duygu gündüz vakti ıssızlığın ortasında bile üzerimize yöneltilmiş sorgulayıcı bakışlar olduğunu hissettiren güvensizlikten kaynaklanıyordu. Bu duygu öyle güçlüydü ki Edmund işe koyulacağı anda birden durup kazmasını yere attı ve tüfeğini aldı. Son bir kez daha adanın en yüksek kayasına tırmanıp oradan etrafındaki her şeye bir göz attı. Ama dikkatini çekenin evlerini bile seçebildiği o şiirsel Korsika ya da arkasındaki Sardinya ve o muhteşem anıları saklayan Elba Adası ya da nihayet ufukta beliren ve ancak deneyimli bir denizcinin gözünün muhteşem Cenova ve tüccar Livorno olduğunu sezebileceği o algılanamaz çizgi olmadığını söylememiz gerekir. Hayır, onun gözleri gün doğarken yola çıkan yelkenliyle bir saat kadar önce hareket eden tek direkli gemiye odaklanmıştı. İlki Bonifacio boğazında gözden kaybolurken diğeri karşı istikamette yol alıyor, kıyı boyunca ilerlediği Korsika'yı geride bırakmaya hazırlanıyordu. Bu görüntü Edmund'un içini rahatlattı. Bunun üzerine bakışlarını hemen etrafını çevreleyen nesnelere yöneltti. Devasa bir kaidenin üzerindeki hafif bir heykeli andıran koni şeklindeki adanın en yüksek noktasında olduğunu fark etti. Aşağısında tek bir insan yoktu. Etrafında tek bir kayık yoktu. Adanın dibini döven mavi denizden başka hiçbir şey görünmüyor ve kıyıdaki gümüş püsküllü dalgaların sürekli çalkantısından başka bir şey duyulmuyordu. O zaman hızlı ama çok temkinli bir şekilde aşağı indi. Böyle bir anda ustalıkla ve keyifle taklidini yaptığı benzer bir kazaya gerçekten maruz kalmaktan çok korkuyordu. Dantes, söylediğimiz gibi, kayalıktaki çentiklerin sonlandığı noktadan ters yönde ilerlemeye başlamış ve bu yolun eski peri havuzları gibi gizlenmiş küçük bir koya yöneldiğini görmüştü. Girişi oldukça geniş olan bu küçük koyun ortası, küçük bir teknenin içine girip saklanabileceği kadar derindi. O zaman tüme varım yönteminin halkalarını, başrahip Faria'nın elinde zihne olasılıklar labirentinde dahice yol gösterdiğine tanık olduğu o zincirin halkalarını izleyerek, Kardinal Spada'nın kimseye görünmemek için bu küçük koyaya yanaştığını, teknesini oraya gizlediğini, çentiklerle belirlenen hattı izlediğini ve bu hattın sonuna da hazinesini gömdüğünü düşündü. İşte Dantes'in yuvarlak kayaya yönelmesini sağlayan bu varsayımdı. Sadece bir şey Edmund'u endişelendiriyor ve dinamik konusunda bildiği her şeyi alt üst ediyordu. 5-6 ton ağırlığındaki bu kaya büyük bir güç kullanılmadan nasıl kaldırılıp üzerinde durduğu yere yerleştirilmişti. Aniden Dantes'in aklına bir fikir geldi. Kayayı yukarı çıkarmak yerine aşağı indirmişler, dedi içinden. Ve ilk tabanın yerini saplamak üzere kayanın üzerine atıldı. Gerçekten de kısa süre sonra hafif bir eğimin oluştuğunu fark etti. Kaya tabanından kaydırılmış ve bulunduğu noktada durmuştu. Sıradan bir kesme taş iriliğindeki bir başka kaya onun için takoz işlevi görmüştü. Taşlar ve çakılları izlerin ortadan kaybolması için özenle yerleştirilmiş bu küçük duvarcık eserinin üzeri geri toprakla örtülmüştü. Üzerinde otlar bitmiş, yosunlar oluşmuş, birkaç mersin ve sakız ağacı tohumu serpilmiş, eski kaya adeta zeminle bütünleşmişti. Toprağı özenle eşeleyen Dantes bu dahiyane düzeni anladı ya da anladığını sandı. O zaman kazmasını zamanla sağlamlaşmış olan bu ara katmana sallamaya başladı. 10 dakikalık bir çalışmanın ardından bu katmanın yıkılmasıyla bir kolun girebileceği genişlikte bir aralık ortaya çıktı. Dantes bulabildiği en kalın zeytin ağacının dallarını koparıp kaldıraç olarak kullanmak üzere deliğe soktu. Ama çok ağır olan kaya alttaki kayayla Herakles bile olsa bir insanın gücünün müdahale edemeyeceği ölçüde bütünleşmişti. Bunun üzerine Dantes bu noktaya yüklenmesi gerektiğini düşündü. Ama hangi araçla? Kafası karışmış gibi etrafına bakınan Dantes, dostu Jacopo'nun bıraktığı ve yaban koyunu boynuzlarından yapılmış içi barut dolu keseyi fark etti. Gülümsedi, şeytani buluşu işini halledecekti. Dantes, kazmasının yardımıyla, istihkam askerlerinin kollarına fazla yük bindirmek istemedikleri zaman yaptıkları gibi, üst kaya ile alt kaya arasına bir oluk kazdı. Ardından oluğu barutla doldurdu ve kıvırdığı mendili güherçilenin içinde yuvarlayarak bir fitil haline getirdi. Fitili ateşe veren Dantes uzaklaştı. Patlama gecikmedi. Üstteki kaya bir anda olağanüstü bir güçle yukarı fırladı. Alttaki kaya parçalara ayrıldı. Dantes'in daha önce açtığı aralıktan titreyerek kaçışan bir yığın böcek fırladı ve bu gizemli yolun bekçisi olan iri bir yılan mavimtırak kıvrımlarıyla kaçarak gözden kayboldu. Dantes yaklaştı. Artık desteksiz kalan üst kaya boşluğa doğru eğilmişti. Yürekli avcı kayanın etrafında bir tur atıp en dayanıksız noktayı seçtikten sonra köşelerinden birine kaldırıcı yaslayıp Sisipus gibi var gücüyle kayaya yüklendi. Patlamayla çoktan sarsılmış olan kaya sendeledi. Dantes adeta tanrıların efendisiyle savaşa girmek için dağları kökünden söken titanlardan biri gibi daha güçlü yüklendi. Nihayet yerinden oynayan kaya sıçrayarak hızla denize yuvarlandı ve gözden kayboldu. Kayanın arkasında bıraktığı daire şeklindeki boşluktan kare şeklindeki bir döşeme taşının ortasında duran gömülü bir demir halka görünüyordu. Dantes bir sevinç ve şaşkınlık çığlığı attı. Bu ilk girişim asla böyle muhteşem bir sonuçla taçlanamazdı. Devam etmek istedi ama dizleri tir tir titrediği, yüreği şiddetle çarptığı, gözlerinin önünde alev alev yanan bir bulut geçtiği için durmak zorunda kaldı. O tereddüt anı şimşek çakması kadar sürdü. Kaldıracını geçirdiği halkayı güçlü bir şekilde kaldırmasıyla gömülü döşeme taşı açıldı ve giderek karanlıklaşan bir mağaraya inen bir merdivenin dik yokuşu ortaya çıktı. Başkası olsa aceleci davranıp sevinç çığlıkları atardı. Öylece duran Dantes'in rengi kuşkuyla soldu. ''Dur bakalım'' dedi içinden. ''Mantıklı davranalım.'' ''Felaketlere alışmış biri olarak bir hayal kırıklığıyla alt üst olmayalım. Yoksa boş yere acı çekmiş olurum.'' Umudun ılık soluğunu derinliklerine kadar çekerek genişleyen yürek, buz gibi bir gerçeklikle içe kapanırsa parçalanır. Farya bir hayal kurdu. Kardinal Spada bu mağaraya hiçbir şey gömmedi. Hatta belki de buraya hiç gelmedi. Geldiyse de, gözü pek maceracı, gözü doymaz ve yorulmak bilmez hırsız Cesar Borgia da izini bulup peşinden geldi. Benim gibi aynı işaretleri takip edip benim gibi bu taşı kaldırdı ve benden önce aşağı inip bana hiçbir şey bırakmadı. Bir an için kımıldamadan düşüncelere dalıp gözlerini o karanlık ve dibe inen aralığa dikti. Şimdi hiçbir şey beklemediğime, biraz umut beslemenin saçmalık olacağını düşündüğüme göre bu maceranın devamı sadece merakımı giderecek. Hepsi bu. Ve bir süre daha düşündü ve hiç kımıldamadı. Evet, evet, bu o haydutlar kralının karanlığın aydınlıkla iç içe geçtiği yaşamında, varlığın karmakarışık entrikasını oluşturan garip olayların dokusundaki yerini bulmaya yönelik bir macera olacak. Masalı andıran o olay kesinlikle başka olaylarla bağlantılı olmalı. Evet, Borgia bir gece bir elinde meşalesi diğerinde kılıcıyla buraya geldi. İki koruması 20 adım ötesinde, belki de bu kayanın dibinde kasvetli ve tehditkar bakışlarıyla karayı, havayı, denizi gözlüyorlardı. Efendileri ise o sırada tıpkı benim yapacağım gibi korkunç ve alevler saçan koluyla karanlıkları sarsarak aşağı iniyordu. ''Evet ama Cesar sırrını açtığı korumalarına ne yapacaktı?'' diye sordu Dantes kendi kendine. ''Alaric'in kefenleri gibi kefenlenip gömüleceklerdi'' diye kendi sorusunu gülümseyerek yanıtladı. Yine de buraya geldiyse hazineyi bulmuş ve götürmüş olmalı. İtalya'yı bir enginar gibi yaprak yaprak yiyen Borgia, zamanı bu kayayı yeniden yerine koyup zaman kaybetmeyecek kadar iyi kullanıyordu. Aşağı inelim. Bunun üzerine insani sağduyunun şu son sözünü mırıldanarak dudaklarında kuşkulu bir gülümsemeyle aşağı indi. Belki de... Ama karanlıklarla, kasvetli ve boğucu bir ortamla karşılaşacağını sanırken, mavimsi gün ışığına benzeyen hafif bir aydınlıktan başka bir şey göremedi. Hava ve ışık sadece açtığı gedikten değil, dışarıdan görünmeyen kayaların çatlaklarından da içeri sızıyordu. Bu çatlakların arasından gökyüzünün fonunda titreşerek dans eden yeşil meşe dalları ve böğürtlenlerin dikenli ve eğik yaprakları görülüyordu. Havası nemli olmaktan çok ılık, kokusu boğucu olmaktan ziyade güzel ve ısısı adanınkinden çok farklı olan bu mağarada birkaç saniye bekleyen Dantes, söylediğimiz gibi gözleri karanlığa alışık olduğu için mağaranın en dipteki köşelerini bile seçebildi. Elmas gibi parlayan ışıltılı duvarlar granittendi. "Ne yazık," dedi Edmund içinden gülümseyerek. "İşte hiç kuşkusuz kardinalin bıraktığı hazineler bunlar olmalı. O iyi yürekli başrahip rüyasında ışıldayan bu duvarları görerek büyük umutlar beslemiş." Ama Dantes ezbere bildiği vasiyette yazanları hatırladı. İkinci girişin en uzak köşesinde. Dantes sadece ilk mağaraya girmişti. Şimdi ikinci mağaranın girişini bulmak gerekiyordu. Dantes dikkatini topladı. İkinci mağaranın doğal olarak adanın daha da içlerine doğru bir yerde olması gerekirdi. Taşların diplerini inceledi ve kuşkusuz büyük bir dikkatle gizlenmiş aralığın bulunduğunu sandığı duvarlardan birine vurdu. Kazma bir an yankılandı, kayanın sertliğinden dolayı. Dantes'in alnına ter basmasına neden olan boğuk bir ses geldi. Nihayet sabetkar madenci, granit duvarların bir bölümünün kendisine daha boğuk ve daha derinden yanıt verdiğini hisseder gibi oldu. Dikkatli bakışlarını duvara yönelttiğinde bir tutuklunun sezgisiyle belki de kimsenin anlayamayacağı bir şekilde orada bir aralık bulunması gerektiğini tahmin etti. Yine de Cesare Borgia gibi zamanın değerini kavramış olan Dantes boşuna çaba harcamamak için kazmayla diğer duvarlara da vurdu. Zemini tüfeğin kabzasıyla denetledi. Kuşkulu görünen noktalarda kumu eşeledi ve hiçbir ipucu elde edemeyince o teselli edici sesi çıkaran duvar parçasına geri döndü. Yeniden ve daha kuvvetli vurdu. O zaman ilginç bir şeyi fark etti. Kazma darbeleriyle birlikte duvarlara fresk çizmek için kullanılan benzer bir sıvanın kabardığını ve bizim sıradan kesme taşlarımıza benzer beyazımtırak ve yumuşak bir taşı açığa çıkartarak yere düştüğünü gördü. Kayanın aralığını farklı bir taşla kapatmışlar. Bu sıvayı taşın üzerine yaymışlar. Ardından bir boya ile granitin rengini ve billursu görünümünü taklit etmişlerdi. Bunun üzerine Dantes'in salladığı kazmanın sivri ucu duvarın bir parmak içine girdi. Kazılması gereken yer burasıydı. Faria'nın iddialarının bir yanılgının eseri olmadığını peş peşe anlayıp içi rahatladıkça, güçten düşen yüreği kendini kuşkulara ve neredeyse umutsuzluğa kaptırıyordu. İnsan doğasının garip bir gizemiydi bu. Ona yeni bir güç katması gereken bu yeni girişim geriye kalan gücünü de tüketiyordu. İndirdiği kazmanın neredeyse elinden fırlayacağını fark edince onu yere bıraktı. Alnını sildi ve gözetlenip gözetlenmediğine bakma bahanesiyle yukarı çıktı. Aslında temiz havaya ihtiyacı vardı. Aslında bayılacağını hissediyordu. Ada ıssızdı ve doruk noktasındaki güneş adayı ateşten bakışlarıyla sarmalıyordu. Uzakta küçük balıkçı tekneleri safir mavisi denizin üzerinde kanatlarını açıyordu. Dantes henüz bir şey yememişti ama böyle bir anda yemek yemek zaman alırdı. Birkaç yudum rom içtikten sonra kalbi yeniden güçlenmiş olarak içeri girdi. Az önce kendisine çok ağır gelen kazma yeniden hafiflemişti. Onu bir tüy gibi kaldırıp olanca gücüyle işe koyuldu. Birkaç darbeden sonra taşların birbirine harçla tutturulmadığını, üst üste yerleştirildiğini ve söylediğimiz gibi üzerlerinin sıvayla kaplandığını fark etti. O yarıklardan birine soktuğu kazmasının koluna abandı ve taşın ayaklarının dibine düşüşünü sevinçle izledi. O andan itibaren Dantes'in yapması gereken tek şey her taşı kazmanın demir ucuyla kendisine çekmekti. Taşlar birer birer ilk taşın yanına düştü. Dantes ilk aralıktan içeri girebilirdi ama birkaç saniye bekledi. Amacı umuda yaslanarak gerçeği geciktirmekti. Nihayet bir anlık yeni bir tereddütten sonra Dantes ilk mağaradan ikincisine geçti. Bu ikinci mağara ilkinden daha alçak, daha karanlık, daha ürkütücüydü. Sadece yeni açılan aralıktan giren hava öyle pis kokuyordu ki Dantes ilk mağaradaki havanın böyle kötü kokmamasına şaşırdı. Dantes dışarıdan giren havanın bu ölgün ortamı canlandırması için bekledikten sonra ilerlemeye başladı. Girişin solunda derin ve karanlık bir köşe vardı. Ama söylediğimiz gibi Dantes'in gözleri için karanlığın bir anlamı yoktu. Bakışlarıyla incelediği ikinci mağarada ilki gibi boştu. Hazine varsa o karanlık köşeye gömülmüştü. Endişelenmenin zamanı gelmişti. Dantes'in büyük bir sevinç ya da olağanüstü bir hayal kırıklığı yaşaması için iki ayaklık toprağı kazmaktan başka yapacağı bir şey yoktu. Köşeye yaklaştı ve ani bir karar almış gibi toprağı hiç korkmadan kazmaya başladı. Beşinci ya da altıncı darbede kazmanın demir ucu metale çarpıp yankılandı. Titreşen bir yas ya da cenaze çanı bu sesi duyan kişi üzerinde asla bu kadar etkili olamazdı. Dantes, kuşkusuz renginin böyle solmasına neden olan bir şeyle hiç karşılaşmamıştı. Kazmayı önceden kazdığı yerin yanına indirdi ve aynı dirençle karşılaşsa da yükselen ses aynı değildi. "Üstü demirle çevrelenmiş tahta bir sandık," dedi. O anda gün ışığını engelleyen hızlı bir gölge geçti. Kazmasını yere bırakıp tüfeğini alan Dantes aralıktan geçip aydınlığa çıktı. Mağaranın ilk girişinin üzerinden sıçrayan bir yaban keçisi birkaç adım ötede otluyordu. Yemeğini güvenceye almak için güzel bir fırsat olsa da Dantes tüfeğin patlamasının birilerinin dikkatini çekeceğinden endişelendi. Bir an düşünüp reçineli bir ağaç dalı kesti ve onu kaçakçıların yemeklerini pişirdikleri hala tüten ateşle yaktı ve bu meşaleyle geri döndü. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istemiyordu. Meşaleyi biçimsiz ve henüz tamamen kazılmamış oyuğa yaklaştırdı ve yanılmadığını anladı. İndirdiği darbeler önce metale ardından da tahtaya çarpmıştı. Meşalesini zemine saplayıp işe koyuldu. Bir anda yaklaşık 3 ayak uzunluğunda ve 2 ayak genişliğinde bir alan açıldı. Dantes, işlenmiş demirle çevrili meşe bir sandık gördü. Kapağın ortasında toprağın rengini solduramadığı gümüş bir levhanın üzerinde Spada ailesinin simgeleri, yani İtalyan armalarında olduğu gibi dik duran bir kılıcın üzerinde bir kardinal başlığı işlenmişti. Dantes onları kolayca tanıdı. Başrahip Faria bunları defalarca çizmişti. Artık hiç şüphe yoktu. Hazine oradaydı. Boş bir sandığı buraya yerleştirmek için bunca önlem alınamazdı. Bir anda sandığın etrafını temizleyen Dantes, yavaş yavaş iki asma kilidin arasına yerleştirilmiş bir orta kilidin, ardından da yan yüzeylerdeki kulpların belirdiğini gördü. Hepsi sanatın en berbat metalleri değerli kıldığı dönemdeki gibi işlemeliydi. Dantes sandığı kulplarından tutup kaldırmayı denedi, bu mümkün değildi. Dantes sandığı açmaya çalıştı ama kilit ve asma kilit sadık gardiyanlar gibiydi. Adeta hazineyi vermek istemiyorlardı. Keskin yanını kapakla sandık arasına soktuğu kazmanın sapına yüklendi ve kapak gıcırdadıktan sonra açıldı. Tahtaların arasındaki geniş aralık demir aksamları işlevsiz kılmıştı. Demir parçaları inatçı tırnaklarıyla sıktıkları tahta parçalarla birlikte yere düştü. Sandık açılmıştı. Şiddetli bir ateş Dantes'in tüm bedenini sardı. Kavradığı silahını doldurdu ve yanına koydu. Önce bir çocuğun hayal gücünde aydınlık bir gecede göremeyeceğinden daha çok yıldız görmek için yaptığı gibi gözlerini kapattı. Ardından yeniden açtığı gözleri kamaştı. Sandığın üç bölmesi vardı. İlkinde kızıl renkli yansımalarla altın eküler ışıldıyordu. İkinci bölmede pek parlak olmayan ve düzgünce dizilmiş ama ağırlıkları ve değerleri kadar altın içeren külçeler vardı. Nihayet yarısına kadar dolu olan üçüncü bölmede elinden bıraktığında parıltılı bir çağlayan gibi birbirlerinin üzerine düşerken cama vuran dolu gibi ses çıkaran elmasları, incileri, yakutları avuçluyordu. Edmund altınlara ve mücevherlere dokunduktan, titreyen ellerini içlerine daldırdıktan sonra ayağa kalkıp çıldırmanın eşiğindeki birinin abartılı coşkusuyla mağaraların arasında ilerledi. Denizi görebileceği bir kayanın üzerine sıçrasa da hiçbir şey göremedi. Kendine ait olağanüstü, destansı, hesaplanması mümkün olmayan zenginliklerle birlikte yalnız, yapayalnızdı. Rüya mı görüyordu yoksa uyanık mıydı? Kaçamak bir düşe mi dalmıştı? Yoksa gerçekle yüz yüze miydi? Altınlarını yeniden görme ihtiyacı hissetti. Ancak o anda bu görüntüye katlanacak gücü olmadığını fark etti. Bir an adeta aklının başından uçup gitmesini engellemek için şakaklarını iki elinin arasına aldı. Ardından Monte Cristo adasında yol olmadığı için belli bir hattı izleyerek çığlıkları ve hoplayıp sıçramalarıyla yaban keçilerini kaçırarak ve deniz kuşlarını ürküterek ada boyunca koşmaya başladı. Sonra bir dönemeçten geri döndü, içindeki şüphelerin izleri devam ederken birinci mağaradan ikincisine geçti ve kendini bu altın ve elmas madeninin karşısında buldu. Bu kez diz çökerek, titreşen iki elini çırpınan kalbine bastırarak sadece Tanrı'nın anlayabileceği bir dua mırıldandı. Kısa süre sonra mutluluğunun bu andan itibaren başladığını fark ederek kendini daha sakin ve daha mutlu hissetti. Bunun üzerine servetini hesaplamaya koyuldu. Her biri 1,5 kilo ağırlığında 1000 altın külçe vardı. Ardından bugünkü paramızla her biri 80 frank değerinde olabilecek 25.000 altın eküyü üst üste yığdı. Her birinin üzerinde Papa 6. Alessandro ve seleflerinin portreleri vardı. ve bölmenin sadece yarısının boşaldığını fark etti. Nihayet iki eliyle dönemin en ünlü kuyumcuları tarafından hazırlanmış, değerlerinin yanı sıra işçilikleri de mükemmel olan incilerin, mücevherlerin, elmasların ne kadarını sığdırabildiğini 10 kez hesapladı. Güneşin yavaş yavaş alçaldığını ve havanın karardığını fark eden Dantes, mağarada kalırsa birilerinin baskın yapacağından korkarak tüfeğiyle dışarı çıktı. Biraz bisküvi ve birkaç yudum şarapla akşam yemeğini geçiştirdi. Ardından taşı yerine yerleştirdi. Mağaranın girişini bedeniyle kapayacak şekilde üzerine uzandı ve birkaç saat uyudu. O gece insanı altüst eden heyecanları olan bu adam için, daha önce 2-3 kez yaşadığı hayatının en mutlu ve en korkunç gecelerden biriydi.